İşin sonunda bir şampiyon çıkacak ya, şampiyon olmayan şu andan mazeret arıyor.
Barış Alper'le Mert Müldür yan yana İstiklal Caddesi'nde yürüsünler. Evet. Bir de Dursun Özbek'le Ali Koç yürüsünler. Sence hangisi ikili daha çok tanınır?
Başkanlar bizim ülkede yönetici, teknik direktör, futbolcu, taraftar.
Biz Türkiye'de futbolu yeterince sevmiyoruz demek bu.
Sen şimdi Real Madrid'den git Bellingham'ı iste. Ulaşabilirsin, Real Madrid'le konuşursun Beşiktaş kurumsal yapısı olarak.
Tabii ki.
Ama ekonomik olarak alabilir misin?
Hangi takıma gitsen ikinci yaptın. Ya, birinci yapamadın ya.
La Liga'da ikincilik. Ben bu adamı izledim abi. Bu İzledin adam sol bekti, bu adam golcü abi.
Real Madrid'e geldiğime pişmanım diyormuş Arda.
Aynen. Bana kiminle eşleştiğimizi söylememize gerek yok. Hep bunlarla eşleşiyoruz. Hep bunlar var.
Derbinin sunduğu Natspor gazete başladı efendim. Nihat merhaba.
Merhaba abi.
Gene kavga dövüş var. Bak. Ya bu bizim Aydın mı bunları böyle gündeme getiriyor?
Yok abi.
Zorla kavga mı çıkarıyor? Sürekli her gün kavga mı olur gazetede ya?
Olur abi. Biliyorsun. Bizde futbol sadece sahanın içinde oynanmıyor.
Bizim çünkü... Aydın'la ilgisi yok diyorsun.
Yok. Çünkü konuşulanları biraz sonra okuduğumda
göreceksin ki
ne olduğunu göreceğiz.
Yani bu kavga bitmez demiş. Aydın
haklı.
Ki, tabii Süper Lig'de ilk iki sırayı paylaşan Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yeşil sahalardaki rekabet saha dışına taştı. Başkan Ali Koç'un suçlamaları, Başkan Dursun Özbey'in cevapları tansiyonu yükseltti. Şimdi Sayın Koç'un suçlamaları şöyle hızlıca okuyayım mı?
Tabii abi.
Fenerbahçe Başkanı Koç, Galatasaray 10 pozisyonda bir kez aleyhlerine karar çıksın, ortalığın altını üstüne getirir. Utanma, üzülme, riyakarlık, hiç böyle şeyleri yok. Utanma refleksi olmayan bir camia. TFF'nin sağ dışında hakemlerin sağ içinde aldığı kararlar yarışın kaderini etkiliyor. Standartsız hakem performansları bir norm haline gelmiştir. Futbolda kurallar renklere göre farklı mı uygulanıyor? Kulüplerimiz arasında devam eden tüm gündemlerle ilgili olarak uzaktan maval okumak yerine sizi istediğiniz mecrada, yanınıza istediğiniz yardımcıyı da alarak 5. kez karşı karşıya yayına çıkmaya davet ediyorum. Tabii yüreğiniz yetiyorsa diyor bir de.
Ağır cümlelerle yayına davet etme.
Sayın Dursun Özbey'in hemen bu teklifi kabul etmesi lazım. Ya neden diyor öyle diyorum?
Etmiyor ama.
Çünkü
abi,
çok istiyorum. Nihat öyle bir yayın izlemek istemez misin? Ali Koç'la Dursun Özbek. Yani karşı karşıyalar. Bir tane de ortalarında sunucu. Ve her şeyi konuşuyorlar. Her şeyi tartışıyorlar. Şahane izlenmez mi? Güzel program olmaz mı?
Çok eğlenmez güzel bir miyiz? Konuya değindin. Sevgili arkadaşlar. Galatasaray Fenerbahçe futbol takımı maçı var. Tamam mı? Aynı saatte de Ali Koç Dursun Özbek bir moderatör eşliğinde
ekrana
bir
çıkıyorlar.
Kanalda. Hangisi daha çok izlenir? Bak,
tabii
hangisini
ki,
izlersiniz?
Tabii ki Ali
futbolu
Koç...
mu? Başkanları mı?
Başkanlar bence izlenir. Sence?
Ben de merak konusu.
Sence hangisi izlenir? Fikrin.
Ortama baktığımızda iki takım ligde tarihi bir sezon başlangıcı. İki takımın teknik direktörü formda. Ligde alınabilecek 72 puanın 63'ünü almış iki takım. Sahanın içinde yıldızlar topluluğu. Sadece birer mağlubiyet almışlar. Ama konuşulan konu ne abi? Ne Okan Hoca'nın performansı, ne İsmail Hoca'nın performansı. Ne sahanın içindeki futbolcular, ne oynanılan oyun. Gündem Ali Koç, ne Dursun de? Özbek'e bunu söyledi. Dursun Özbek Ali Koç'a bu cevabı verdi. Davet var, karşılık yok. Gündem bu, kamuoyu bu, kaos ortamı.
Ne de yöneticiler kendi performanslarıyla ilgili de bir gündem yaratamıyorlar. Çünkü takmışlar hakem mevzuna, başka bir şey kavga edelim, başka bir şey yapmayalım. Ya bak ikiniz de başarılı bir
şu
sezon
an, evet,
geçiriyorsunuz.
Evet.
İki başkan da, iki yönetim de çok başarılı sezon geçiriyorlar. Dolayısıyla da bu başarının sebebi kavga değil, yaptığınız kavgalar değil. Hakem meselesi bence gerçekten performansınızı o kadar çok etkileyen bir konu değil. Çünkü iyi transferler yaptınız, iyi takımlar kurdunuz, iyi hocalar getirdiniz başına ve bu iki takım şu anda şampiyonluk kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veriyor. Ve bakıyorsun iki takımı kefeye koyduğunda birinden biri daha ağır basmıyor. İşte Galatasaray, Fenerbahçe daha iyi transferler yaptı diyorsun ama Okan Hoca da orada iyi performans gösteriyor. Bu takımı iyi yönetiyor. İşte oyun anında çok taktik varyasyonlarla takımın başarılı olmasını sağlıyor vesaire. Bunlara baktığın zaman da o denge hiç bozulmuyor. Ve öyle şu anda görünen şey de sezon sonuna kadar bu şampiyonluk mücadelesi devam edecek belli ki. Bu çok önemli bir şey. Bu çok lezzetli bir şey.
Ben keyif
bu
alıyorum.
Bu çok keyifli bir şey.
Sahan içindeki performanstan.
Evet, bir kişi bile, ben mesela öyle diyorum, bir kişi bile iki başkan konuştuğunda maçtan daha çok izlenir diyorsak bu ne anlama geliyor biliyor musun Nihat? Biz Türkiye'de futbolu yeterince sevmiyoruz demek bu. Biz kavga dövüş seviyoruz. Hep söylerim.
Kaos seviyoruz.
Futbol, yani oyunun kendisini sevelim. Kaos da sevelim de. Yani kaos demeyeyim de. Hani oyunun, futbolun muhabbeti çok kıymetlidir. Gerçekten önemlidir.
Onun da alıcısı var.
Ve hepimiz alıcı. Futbolu evet. Seven herkes onu sever. Ama biz oyunun kendisinden keyif almayıp, oyunun kendisini sevmeyip, etrafında yarattığımız başka alanlarla mesela hakemde başkan kavga vesaire, yönetici kavga, bunlardan daha çok eğleniyoruz.
Ben şunu söyleyeyim abi. İki başkanın da yaşadığı tedirginlik ne biliyor musun? Şu an ligde bu kadar puan almışken onun keyfini çıkarmak yerine ligin son maçında şampiyonluğun belli olacağı haftada ya da maçta kaybetme ihtimali üzerinden şampiyonluğu kaybettiği günlere ikisinin de mazeret arama
şimdiden değil mi?
Diye düşünüyorum.
Halının altına şöyle bir süpüreyim, biriktireyim, süpürüveririm.
Evet, çünkü ya bu kadar iyi gittin, istediğin kadar iyi git, ne olacak ki şampiyon olamadın, neye yarar? Konuşulacak bu. Çünkü böyle bir lig oynanıyor. İkisi de tarihi rekorlar kırıyor. Tarihi galibiyetler, tarihi gol atmalar, puan toplamalar, az gol yemeler. Sadece birer kez mağlup olmuşlar. Ama işin sonunda bir şampiyon çıkacak ya. Şampiyon olmayan şu andan mazeret arıyor.
Tabii.
Şampiyon olamadık çünkü bak hakemler olmasa 10 puan daha fark atardık.
Bak Dursun Özbey'in de
tabii, onun da yanıtını okuyayım.
Diyor ki Sayın Ali Koç bu sene şampiyon olmak için fıtratımda olan ve olmayan, elimden gelen veya gelmeyen her şeyi yapacağım dedi. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı görevini hemen bırakmalı, derhal istifa etmeli. Ondan sonra Fenerbahçe Başkanı olarak istediklerini söyleyebilirsin.
Şimdi iki başkanın da söylediklerinde haklılık ve haksızlık payı var. Bir kere kullanılan kelimeler, uslup bazen çok sert. Hani utanmaz deniliyor neredeyse. Yüreksiz deniliyor. Değil mi? Neredeyse yüreğin değil. Varsa çık demek. Yüreğin yok. Hani yüreksizsin demek. Bunlar ağır. Burada da Sayın Dursun Özbek de kutuplaşma bölüyorsun demek.
Tabii Türkiye'nin %70'i Galatasaray ve Fenerbahçe'den oluşuyor. Bunu bilerek konuşmalı. Ağzından çıkan her kelimeyi tartmalı. Hakem hataları olmasa 10 puan öndeydik diyor. Bizi kutuplaşmayı ve birbirine düşman olmaya getirmeye çalışıyor diyor.
Bak şu bölünme lafı biliyorsun biz yıllardır sadece futbol değil futbolun dışında da bizi bölmeye çalışan miraklar var biliyorsun. Biz bunu bunlarla uğraşıyoruz ve bizi kimse bölemiyor. Bu da mesela sert bir itham.
Doğru.
Hani bölmeye çalışmak demek bu da bir ağır itham. Birbirlerine böyle ağır ithamlarda bulunuyorlar. Bak rekabette bu vardır. Galatasaray yoksa Fenerbahçe'de yok. Fenerbahçe yoksa Galatasaray'da yok. Şimdi burun buruna şampiyonluk yarışında saha dışını da yönetmek istiyorlar. Dediğim gibi şampiyon olmadığı güne de mazeret bulmak istiyorlar. Ama bu kadar ağır cümleler kullanmak doğru mu? Ben bunu neden diyorum? Ben gözümle gördüklerim var. Birbirleriyle sahneye çıkmadan önce nasıl oturup sohbet ettikleri, konuştuklarını da az çok bildiğim için oralarda ben sıkıntı görmeyip bu açıklamaları gördüğümde ben şaşırıyorum. Ama bundaki etkenler ne? İki tarafın da camiası başkanlarından, o görevlerle sorumlu yöneticilerinden sert açıklamalar istiyorlar abi. Sert açıklama, masaya yumruk vurup açıklama yapılmadı mı taraftarı belli bir kesimi mutsuz oluyor. Çünkü iş ne oldu biliyor musun?
Demin anlattık işte.
Fenerlisi böyle yapıyor. Ya bizim başkana bak ne güzel konuştu, ne kadar sert konuştu, evet. Helal olsun. Diğer taraftan Dursun Başkan çıkıyor. Bu sefer Galatasaraylısı. Ya gördün mü bizim başkanı ne güzel cevabı verdi. Kimi kesin bundan mutlu. Bu arada televizyon kanalları, dijital, basın. Onlar da buraları seviyor.
Tabii canım.
Bunu da kabul edelim.
Sebebi ne?
Biz bundan besleniyoruz. Sayfaları doldurmak
için. Başta söyledik. Yeterince futbol sevilmiyor. Evet. Çünkü kimsenin futbolla alakası. Yani futboldan çok bunlar hani bu başka futbol etrafında eğlencelikler yaratmak çok kolay.
Evet.
Yani dolayısıyla onları ya herkes bunu, medya da bunu yapıyor. Başkanlar da kulüplerini böyle yönetiyor. Dolayısıyla taraftar da bunu istiyor. O yüzden de Türkiye'de hakem sorunu hiçbir zaman bitmez.
Evet.
Ben bitmeyecek. Hakem sorunu aslında hakem sorunu olarak ele alınmıyor. Evet, Türkiye'de bir gerçek anlamda hakem sorunu var.
Var. Bunu kötüler. Performansları
ama
kötü.
Hakem sorunu hakemlerin kötü olmasıyla alakalı bir durum değil. Bu meseleleri halının altına süpürme alanı olarak kullanıldığı için çok kıymetli. Bu hakem sorunu çözülmeyecek, hakem sorununun yönetilmesi lazım. Bu kadar basit.
Şimdi ben sana bir şey diyeceğim. Bayern Münih'in başkanı kim abi? Bak, cevap yok.
Evet, ben
Liverpool'un başkanı kim abi?
Bilmem gerekir.
Liverpool'un başkanı kim abi? Bilmemiz gerekmiyor. Biz yok, Liverpool'u yok, izliyoruz, Bayern Münih'i izliyoruz. Yok bak, buradan neye geleceğim?
Peki.
Dünyada bir numarayız bu konuda. Neden bilmiyoruz? Çünkü Bayern Münih'in oynadığı maçlar, almış olduğu başarıları, biz sahadaki futbolu izliyoruz, değil mi? Başkanını çok göz önünde görmediğimiz için biz bu konuda hani hep böyle sıralama yaparız ya. Dünyada yayın geliri en çok olan lig altlardayız. Şey futbol kalitesi altlardayız. Marka değeri altlardayız ama üstte olduğumuz bir konu var.
Bir şey
bizim başkanlarımız en çok tanınan başkanlar, en çok röportaj veren başkanlar.
Desteklemek için soruyorum. Fenerbahçe'den bir futbolcu adı söyle yerlilerden.
Yerlilerden mi? Hadi Ferdi.
Başka birini söyle.
Mert Müldür.
Mert Müldür.
Hı.
Galatasaray'dan söyle.
Galatasaray. Hadi Barış Alper, Yılmaz.
Barış Alper.
Ya da Kerem
Barış Akkurt Alper'le oğlum. Mert Müldür yan yana İstiklal Caddesi'nde yürüsünler.
Evet.
Bir de Dursun Özbek'le Ali Koç yürüsünler. Sence hangisi ikili daha çok tanınır?
Ali Koç'lu Dursun Özbek.
Bu doğru mu peki?
Ya normalde kahramanlar futbolcular, hı-hı, teknik direktörler.
Değil. Değil.
Bizde değil işte.
Sahanın içi değil.
Aynen.
Bizim ehemmiyet verdiğimiz yer sahanın içi değil. Oyunun kendisi değil. Başka şeyler.
Ha bu biz şimdi konu başlık
öyle olsaydı
için
ligin değeri 500 milyon dolar hemen olurdu,
evet,
zaten. Merak etme.
500 milyon hani dolardı.
Aha.
Bir ara. Aha. Bir ara öyleydi.
400 evet.
2016-17 400 milyonları gördük. Şimdi 100-150'ye vermeye uğraşıyoruz.
Şu andaki değeri 75 milyon dolar. Eğer öyle olsaydı, ligin hakikaten saha içi değerli olsaydı, eğer Ali Koç, Dursun Özbek debate'i işte o karşı karşıya gelmeleri daha çok izlenir diye düşünmüyor olsaydık, ligin değeri 75 milyon olmazdı.
Daha
işte
fazla
o zaman
olurdu.
O zaman 500, evet, olurdu, 1 milyar da olurdu. Artardı da.
Kesinlikle.
Artardı.
Şimdi konu bu diye iki başkan üzerinden gidiyoruz. Hı-hı. Ama bütün başkanlar böyle abi. Hani şimdi Samsun Spor Başkanı da çıkıyor her gün konuşuyor. Bak Bandırma Başkanı bile Galatasaray maçından sonra çıktı, o yorum yaptı.
Ya işte
bütün başkanlar böyle. Bu arada ikisi değil.
Trabzonspor göz önünde. Başkanı'nın açıklamasını okuyamam ister misin?
O yani o da ayrı.
Bak aç okuyayım.
Bak gel. Haksızlar demiyorum ama hep göz önündeler. Hep konuşmak
haklıdan,
zorundalar.
Haksızdan bağımsız başka bir, evet, şey anlatmaya çalışıyor. Sayın Doğan diyor ki, Beşiktaş maçını yönetenlere hakem demek istemiyorum. Arda kardeşler ve Vardaki hakem soytarılık yapıyorlar.
Bu da ağır.
Bardi'nin penaltısı verilmedi. Skora etki ettiler. Bir soytarılıktır gidiyor. MHK'nin yapay zekası geri zekalı.
Bak soytarılık orada kalalım abi. Soytarılık lafına ağır kaçtı. Ama Bardi'nin pozisyonu penaltı mı? Penaltı. Biz zaten maçtan sonra söyledik.
Evet.
Bak ben Beşiktaşlı olarak söyledim.
Evet.
Hakemler kötü.
Tamam.
Ama soytarı demek ama ağır kaçıyor.
Buradaki söylem başka bir,
evet,
şey. Tabii ki hakem hatalı. Tabii ki hakem hatalarını konuşalım. Ama öldürmeyelim. Ama bitirmeyelim. Futbolu hani
kelimeleri başka seçelim.
MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu'nun zaten dünyadan haberi yok. İstifa etmeli. Fenerbahçe maçı hakemi böyle düşünüyor olabilir. Saygı duyuyorum. Fenerbahçe maç hakemi Mete Kalkavan bataklıkta bir sinek gibiydi. Ona hakemliği bıraktırdık. Beşiktaş maçında varın başındaki adam kör müsün de penaltı pozisyonu için uyarı yapmıyorsun.
Bak şimdi yani, başkan haklıdır haksızdır
ya,
da değilim.
Sinirlenmiş sayın başkan.
Şampiyon oldu.
Çok sert konuşmuş ama yani üslup, evet.
Abi şampiyon olduğu yılda Fenerlisi, Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı herkes hakemler Trabzonspor'u kolluyor dedi. Ya biz böyle bir ortamdayız. Hani
maalesef. O da olmaz.
İşler kötü gittiğinde bütün suçlular hakem ki bak hep söyleyeceğiz şey yapıyoruz. Tek suçlu hakem değil ama hakemlerimiz çok kötü. Çok kötü bir jenerasyon. Artık bunu tekrar etmek zorundayız. Sanki hakemleri savunuyor
çünkü
durumuna düşmeyelim.
Derdimizi anlatamıyoruz yoksa.
Ama şampiyon oldun bu MHK ile başka başkan da varken. Bu hakemler kötüyken de şampiyon oldunuz. Trabzon, Beşiktaş, Fener, Galatasaray. Zaten başka iki tane şampiyon çıktı, tabii, bu ligde. Başakşehir ile Bursa. Hep siz şampiyonsunuz. En çok hakem. Ya diyorum sana, yıllarca yurt dışında ben bizim başkanlarım bu kadar çıkıp maç sonu açıklama. Hadi bunlar şimdi başka şey koşuyor. Kimileri çıkıp taktikten bahsediyor. Abi 4-4-2 oynamamız lazımdı. Neden 4-2-3-1'e dönmedi? Dönen topları alamadık. Geçiş oyunu iyi yaptık diyenler bile var. Başkanlar bizim ülkede yönetici, teknik direktör, futbolcu, taraftar, basın, her şey abi. Her rolü yapmak zorunda değilsiniz. Sen başkan olarak camianı evet temsil edeceksin. Camianın istediği açıklamaları yapacaksın ama hakaret olmadan yapmalısın, savunmalısın. Esasında senin yapman gereken geliri, gideri yönetmek, doğru transferler yapmak, iyi bir takım kurmak, gerisini de görev verdiğini insanlara bırakmak. Ama bizdeki iş hakem hatasından oyuncu performansı, taktikten teknik direktörün oyuncu değişikliği, her şeye karışan bir başkan profilleri var
ya
bizde.
Ya karışın. Bak, futbolun marka değerinin yükselmeye ihtiyacı var. Bu da sahadaki oyunu güzelleştirerek olur. İyi oyun izleyici de bulur, insan da çeker. Tabii. Taraftan müşteri de çeker. Dolayısıyla yükselir futbol. Bizim futbolun marka değerini yükseltmeye ihtiyacı var bu futbolumuzun. Öyle suni rakamlarla ihaleler yükseltmeye çalışmak mümkün değil. Olacak iş değil. Olmaz öyle şey. Bu başkanların kavgayı bırakıp birlikte hareket ederek ligin marka değerine yükselecek tedbirleri bir an önce almaları lazım. Bunlar da o kadar zor şeyler de değil, onu da söyleyeyim.
Birlikte sana hareket ediyorlar abi. Ne zaman ediyorlar ama
ben
biliyor musun?
Ben hiç görmedim ya.
Abi birlikte hareket ediyorlar. Ne zaman ediyorlar ama biliyor musun?
Golf'te falan
hiç
mı?
Yaşamak istemediğimiz olaylar olduğunda, mesela bir deprem felaketi yaşadığımızda birlikte hareket ediyorlar. Ettiler.
Neyse, Ali Koç başkanlığı bırakıyor mu?
Vallahi yapmış olduğu açıklamalar bir olur, hadi derim o anlık, iki kere oldu. Divan kurulu toplantısında
ben de samimi,
da söyledi.
Çok samimi olduğuna inanıyorum.
Evet.
Peki sana bir soru soracağım. Sence ikna edilebilir mi?
Şimdi sezon başı bu Fenerbahçe transferleri yapmamış, tamam mı? Dönüyorum. Daha ilk gün sorsan Fenerbahçe taraftarların belki %70'i Ali Koç gitsin diyordu o zaman. Çünkü 4 senelik başkanlıkta bir tane Türkiye Kupası geldi. Şampiyonluk yok. Yapılan transferler belli. Hani doğrusuyla yanlışıyla ki çoğu yanlıştı. İyi performanslar alınmadı. Öyle bir algı vardı. Ama bugün itibariyle düşün, divan kurulunda tekrardan yeni dönemde yokum, yeni başkan hayırlı olsun dediğinde divan kurulunda böyle bir hayır hayır başkanın bizi bırakmalara evrildi iş. Bu taraftarda da bence böyle şu an. Bu sene kurulan kadro, oynanılan oyun, 3 kulvarda giden Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda tur atladı. Konferansta hedef kupayı almak, ligde şampiyon olmak, inanılmaz puan toplamış. O iş değişti. Şu an bırakmasını istemiyor çoğunluk. Ama başkan da zaten dedi ki asla demem dedi. Ama görüntü bırakacak gibi. Şimdi onun neden bıraktığını, ben buradayken, ben başkanken Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar yüzünden mi ya da ailevi sebepler, sonuçta büyük bir holdingin veliahtı, orayı da yönetmesi gerekiyor. Biliyorsun 24 saat var, uyku uyuyorsun, zaman ayıramıyordur. Belki aileden bir baskı vardır, o sebepten dolayı da olabilir. Ama bence Fenerbahçe taraftarı şu an Ali Koç başkanın devam etmesini istiyor. Bir dönem daha olsa.
Peki ikna edilebilir mi sence Sayın Başkan?
Abi futbolda son düdüğü
edilir.
Bekleyeceksin. Ben Ali Koç başkan konusunda da son düdüğü beklememiz ya lazım diye
anda,
düşünüyorum.
Ben evet bence de istifa etme, ayrılacağım, bırakacağım deme konusunda çok samimi olduğuna inanıyorum. Taraftarın da Ali Koç'un devam etmesi konusunda istekli olacağını düşünüyorum senin gibi.
Yani,
ve Ali Koç'un da buna ikna olacağını öngörüyorum.
Olabilir
şu anda.
Olabilir.
Haftaya ne konuşuruz bilmiyorum. Onu gene bakarız.
Yani çünkü son düdüğü beklememiz lazım.
Peki. Değiştirelim sayfayı. Var mı burada konuşmadığımız bir şey? Peki. Semih Kılıçsoy'u elde tutamayız. Feyyaz Hoca böyle söyledi. Semih Kılıçsoy'u çok teklifler var. Elimizde tutamayız dedi. Ve bayağı ciddi eleştiri de aldı bu sözleriyle Feyyaz Hoca. Nasıl değerlendiriyorsun Nihat?
İşin hangi pencereden baktığına bağlı.
Bravo, bence aynı. Yani, çok güzel bir yanıt.
Elimizde tutamayız derken bence futbolcusunu onure ediyor.
Bravo.
Helal olsun diyor. Bire
bir aynı
kadar. Nasıl bir değer oldun diyor. Bravo. Bu değerini bulursa zaten hem kulübün hayrına hem futbolcunun hedeflerin hayrındaysa gider diyor. Yolunu da açarız diyor. Ya da bak diyor, daha da dikkat çekiyor. 3 takım izliyorsa şu an 10 takım izlesin ihtimalini yarattı belki de.
Bence bu açıklamada kızacak, eleştirecek hiçbir şey yok. Ben de seni %100 seni gibi düşünüyorum. Oyuncusunu onur etmek için de Semih'i hakikaten oyuncunun ne konumda olduğunun altını çizmek açısından bunu söylüyor. Bence önemli bir şey. Elimizde tutamayız. Bence çok iddialı. Yani Semih öyle bir oyuncu ki Real Madrid verir dünyanın parasını alır anlamında kullanılan bir sözcük cümle ki bence önemli. Bunda kızacak bir şey yok. Tam şimdi, tersi hoş bir cümle.
Elimizde tutamayız. Bak orada da yazıyor. Dortmund, hı-hı, Arsenal, Aston Villa, Atletico Madrid, Juventus. Şimdi değerini verdin, hı-hı, mi? Kulübünde hayrına oldu mu? Oyuncu da gitmek istiyorsa gider. Elimizde, hı-hı, tutamayız lafını çok böyle göz önüne getirmemek lazım. Neden? Bu oyuncuyla sözleşme imzaladılar. 2028'e kadar, aynen, zaten Beşiktaş'ın oyuncusu. Tabii. Feyyaz abi okey demeden, başkan okey demeden, yönetim okey demeden zaten bir yere gidemez.
Tabii.
O yüzden çok da bu açıklamadan ben Feyyaz abiye, abi elimizde tutamayız, bir tane değerim var, onunla mı yolluyorsunuz demem. Buradaki ya amaç farklı.
Ümraniye'ye giremezler. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat transfer gündemine dair çarpıcı açıklamalar yaptı. Menajerlerin takıma yaramayacak oyuncuyu artık Beşiktaş'a pazarlayamayacağını aktaran Arat, bu menajerler Ümraniye'ye giremezler. Pahalı kontrat dönemi ve menajerlere yüksek komisyon ödeme dönemi bitti.
Güzel, güzel açıklamalar.
Çok güzel.
Uygulanılabilirse çok güzel, çok güzel açıklamalar. Ayağımızı yorgana göre uzatacağız denilen bir açıklamalar. Ama futbol piyasasında da bir menajer gerçeği var.
Geçmişi aynı zamanda eleştiren bir açıklama bu.
Evet. Çünkü herhalde yanlış hatırlamıyorsam,
menajerlere hak etmediği paralar verildi demenin ne manaya geldiğini hepimiz, evet, biliyoruz. Dolayısıyla yani bir ağır bir eleştiri de var burada.
Peki. Sen kulüp olarak güçlüysen, futbolcu da o kulübe gelmek istiyorsa, kozlar sendeyse zaten istediğin şeye imza attırabilirsin. Hı hı. Ama güçsüzsen menajer istediği komisyonu alır, oyuncu da istediği parayı alır. Benim de yanlış bilmiyorsam menajerlere geçmişten kalan 10 milyon euro mine toplam ödemesi gereken para varmış. Bu da çok para abi. 330 milyon TL'den bahsediyoruz yani.
Az para değil. Sosyal medya ve fenomenler üzerinden oyuncu pazarlama dönemi bitti. Bu yapının tepsini öğrendik, tespit ettik. Bana Hüseyin Yücel'e ve Samet Aybaba'ya transfer gecikti diye bunları yapamazlar. Beşiktaş'ın menfaatine olmayan hiçbir işin içinde olmayız.
Bak burası doğru açıklama. Çok güzel. Ama buranın albenisi çok olmuyor. Neden? Sen seçim döneminde ben herkese ulaşırım. 10 dakikada ulaşamayacağım yer yok. Bizim transfer edeceğimiz oyuncular hazır. Hangi mevkilerde eksik var? Bütün planlarımızı yaptık. Gelirsek bunları 3 Aralık gününden itibaren alacağız dersen ister istemez senden beklentiler yüksek olur. Bunları seçim döneminde bu tarz açıklamalar yapsaydı şu an kimse transfer beklemezdi. Beşiktaş taraftarı da böyle bir taraftar. Ama sen Beşiktaş taraftarına bir söz söylüyorsan onun karşılığını bekliyor ki Sayın Hasan Başkan'ın da öyle açıklamaları var. Beşiktaş taraftarı en çok verilen sözlerin yerine getirilmemesine kızar diye.
Tabii %100 haklısın ama burada Sayın Arat'ın söylediği şey o değil. Diyor ki menajerler diyor sosyal medyadan diyor bize baskı yapmaya çalışıyorlar diyor. Bunu yemezler diyor. Söylediği şey o.
Tabii ki yemeyeceksin.
Tespit ettik bunu diyor.
Evet.
Yani böyle şeyler güzel varmış diyor. Ben asıl neye kafayı takıyorum biliyor musun? Anlamadığım şey şu. Beşiktaş gidiyorsun fil dişi sahillerinde Türkiye'den bir takım hangi takımları sayarsın dediğinde sayılan 3-4 takımdan bir tanesi Beşiktaş.
Evet, evet.
Değil mi?
Tabii.
Dünyada bilinen. Şimdi Sayın Arat'ın ben oraya uğraşırım, Paris Saint Germain başkanıyla konuşurum, Real Madrid başkanıyla görüşürüm demesi bir şey önemli. Zaten görüşülmüyor muydu?
Yani
ben anlamadım. Ya Beşiktaş kulübünün eğer böyle bir uluslararası bağlantıları kurabilecek bir yapısı yoksa, o anlamda bir kurum sallaşamamışsa, asıl mesele, çok ciddi mesele budur. Bu bireysel bir şey olamaz. Bir başkanın özelliği olamaz bu. Bu kulübün özelliği olmalı. Bu kulübün yapısının, kurumsal yapısının gerektirdiği bir şey zaten. Arayacak Bayern Münih'teki Helmut'u, baba elinde adam var mı diyecek. Yani anlatabiliyor muyum? Zaten bu ilişkilerin olması gerekmiyor mu? Yok muydu da Sayın Başkan bunu getirdi?
Var abi, benim var. Olmaz olur mu? Bugüne kadar Binlerce transfer yapmış Beşiktaş'ın dünyada ulaşamayacağı hiçbir kulüp yoktur kurumsal olarak. Şimdi Sayın Başkan...
Peki o yapı var mı? Bu uygulanıyor mu? Bak çok merak ediyorum bu. Bence uygulanmıyordu böyle dendiğine göre. Diğer kulüpler için de bunu merak ediyorum.
Abi ya. Transfer konusunda biliyorsun çok kriterler var ya. Ekonomide bunların en önemlilerinden biri. Sen şimdi Real Madrid'den git Bellingham'ı iste. Ulaşabilirsin Real Madrid'le konuşursun Beşiktaş kurumsal yapısı olarak.
Tabii ki.
Ama ekonomik olarak alabilir misin? Hani şartlar çok değişik.
Ondan bahsetmiyorum. Kurumsal yapıdan bahsediyorum. Yani o işlerle görevli bir birim, onları yapan insan, o iletişimin sağlandığı bir yapı.
Bütün tamam. Takımlar tamam. Her takımın başkanına ulaşır, konuşur. Şimdi İnşallah. Sayın Hasan Başkan seçim öncesinde...
Ulaşamaz demiyorum ya. Evet. Kurumsal yapı var mı diyorum.
Vardır abi.
Tamam. Carvalhal'in ipini Terim çekti.
Hocam ip çekmeleri başladı.
Başladı hocam.
Hocam daha...
Yunanistan'da ya. Fatih Terim'le Panathinaikos ezeli rakibi Olympiakos'u iki kez mağlup etmesinin ardından kulübün sahibi Marinakis, teknik direktör Carlos Carvalhal'i kovdu. Terim kupada eleyip ligde de yendi Olympiakos'un şampiyonluk umutlarını azalttı. Oradaki Olympiakos Panathinaikos rekabetini bilmiyorum sayın izleyicilerimiz biliyor ama inanılmazdır ben yaşadım. Müthiş, müthiş. Abi, böyle bir rekabet yok.
Şu an seyircisiz oynuyorlar. Hı hı. Böyle stada gidişleri, maçtan sonra otele gelişleri, tesislere gelişlerini görüyorum var ya, yıkılıyor dışarısı. Bana şimdi hoca da Olympiakos, abi Yunan Ligi'nin abi, son Olympiakos... 20 yılının 15 yıldır şampiyon olan takımı.
Ve iki kere yenmek ne demek?
Ya gitti yani. Hemen fark yarattı. Hem kupada yendi hem ligde yendi. Farkı yarattı. Ligde şimdi PAOK lider, AYK ikinci, Panathinaikos da üçüncü. Ama puan farkı çok değil. Fatih Hoca ikisini de kazanmak istiyor. Hem kupayı hem ligi. Bak şu an iki tane Olympiakos maçıyla. Biliyorum abi. Fatih Hoca olunca işin içinde biliyorum.
Değil mi?
Tabii, tabii. Ki karakter olarak da tanıdığım için biliyorum. Aynen. O farkı yaratmak istiyor. Şimdi iki tane Olympiakos derbisi çok önemli galibiyetler. Tabii. Şu an inanılmaz orada hoca da mutlu. Hani bir telefonda hani tebrik ettiğimizde sesinden de alıyorum. Çok mutlu, keyifli. İki kupayı da almak istiyor. Ligde ama ipler onun elinde değil. O Lucescu'nun çocuğu yendi hani. Bir mağlubiyeti var hocanın o maç. O yüzden şu an PAOK'la arasındaki puan farkı 3 falan herhalde bir maç. Ama hoca iki kupayı da kazanmak istiyor. Canı gönülden başarılar evet. Diliyoruz tabii.
Hakan'a profesör yakıştırması. Milli futbolcularımız Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız'ı karşı karşıya getiren maçta Inter sahasında Juventus'u 1-0 yendi. Hakan'ın özellikle kendi yarı alanında Di Marco'ya yolladığı ve net bir pozisyonu başlatan isabetli pası büyük sükse yaratırken İtalya Futbol Federasyonu yayınladığı videoyla profesör iş başında yorum
muhteşem.
Yaptı.
Muhteşem. Ama bizdeki beklenti ne? Bu performansı alıp milli takımı Avrupa Şampiyonası'na taşımak. İkili süper abi. Düşünsene Hakan Çalhanoğlu, asist Kenan Yıldız, gol. Evet. Kenan komutan. Kenan komutan. Bu arada Allegri eleştirdi. Inter maçında 11 oynattı.
Evet.
Valla işte hocam bu. Kenan iyi futbolcu. Ya 18 yaşında hocam hataları vardır. Mütevazı olsun diye de ama cümleler sert oluyor.
Neyse
yapma
biz
hocam.
De aralarına girmeyelim. Nihat
gurur tablosu. Ya. Yok girmeyelim abi. Sıkıntı yaratmayalım, savunalım derken. Ne güzel fotoğraf, ne güzel ikili. Biri asist yapar, biri gol atar inşallah. Temennimiz
i̇nşallah,
o.
İnşallah. Avrupa Süper Ligi'nde 14 takım belli oldu. Barcelona Juan Laporta, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'le beraber kurucusu oldukları Avrupa Süper Ligi'ne katılmayı kabul eden takım sayısının 14'e yükseldiğini söyledi. Şey yok, İngiliz takımı yok. Laporta diyor ki İngilizler zaten kendi süper ligleri var onların diyor.
Dolayısıyla zaten uçuyorlar diyor, inanılmaz gelmiyor. Para kazanıyorlar diyor. Evet. Bu ligde bakalım oynanacak mı ya? Evet. Biliyorsun çok büyük.
Oynanır.
Bu da büyük bir kaos yani.
Para her şeyi her şeyi yaptırır.
Ama bu arada FIFA, UEFA da işte Şampiyonlar Ligi'nde ödenilen paraları yükseltmeye falan bakıyor. Bence bu birazcık alacakları primlerin, hani turu geçtiğinde kazanacakları paralarının artması için tabii uygulanılan zaten, bir proje diye gibime geliyor. Bunun çok uygulanabilirliği yok gibime geliyor.
UEFA ile o yüzden anlaşılıyorlar evet ya. Diyorlar ki ya biz oynuyoruz parayı diyorsun. Sen aynen. Hani bu paylaşımın hakkaniyetli olduğunu düşünmüyoruz. Biz daha fazlasını hak ediyoruz aynen diye başladı kavga zaten.
Aynen bu lig oynanır mı çok bilmiyorum ama sonuçta... Yine de bir parantezi açık bırakmak lazım. Konuştuğumuz kulüpler Real Madrid, Barcelona olunca, Milan olunca, Inter olunca her şey de olabilir.
Evet, ligi ikinci tamamlayan 2007-2008 sezonu Villarreal takımının fotoğrafı. Arada tanıdık isimler de var.
Sinir oluyorum neye biliyor musun abi? Real Sociedad'da lig ikincisi bitirdik, şampiyon Real Madrid oldu. Şimdi bu Villarreal dönemi Real Sociedad döneminden böyle biraz daha gölgede kalan bir dönem. Ama biz burada 2007-2008 sezonunda lig ikincisi olduk. Villarreal tarihinin en büyük başarısı. Burada şu oynayan arkadaş, kahveci, İrfan Can kahveci değil, Nihat kahveci. Abi 18 gol attım o sezonda.
Biliyorum, biliyorum.
Bak Barcelona'ya 10 puan fark attık ama yine şampiyon Real Madrid oldu. Ama Villarreal tarihinin La Liga'daki en büyük başarısında bulunduk. Yanımdaki oyuncu
ya, yapamadın.
Santi Cazorla.
Ne yap? Hangi takıma gitsen ikinci yaptın. Ne yaptın? Ya, birinci yapamadın ya.
La Liga'da ikincilik. Oo, başka ligde var ya. 4 tane şampiyonluğa bedel derim, o ayrı.
%100
katılıyorum. Yalnız etrafımdaki oyuncular da biraz sıkıntılı ya. Santi Cazorla, iki ayağı çok iyi. Arsenal, İspanya milli takımı. Marcos Senna, aman Allah'ım. Orta sahadan gol attı abi. Real Betis deplasmanında. Avrupa şampiyonu. İspanyol milli takımında oynuyor. Normalde Brezilyalı ama İspanya milli takımı. Pascal Sigan, Fransız. Diego Lopez, Real Madrid kalecisi.
Bilmem mi?
Yok, Rossi. O şey değil, motorcu Rossi değil, Giuseppe Rossi. Kaptevilla abi. Bak Diego Godin'e bak, o zaman genç abi. Gitti 10 sene Atletico Madrid'de oynadı. Motorcu Rossi değil. Giuseppe Rossi, golcü.
Doktor.
Ama o da
doktor.
İtalyan. İtalyan Amerikalı. Evet. Yanımda da Fenerbahçelilerin hatırlayacağı, Fenerbahçe'de de forma giyindi abi, Hosiko var. Kadroya bak. Bir dakika, unuttuğum kral, o da arkadaşım. Robert Pires. Avrupa ve dünya şampiyonu. Evet. Abi beni bununla koydular odaya. Robert Pires'le. Baba almış abi. Avrupa ve dünya şampiyonu. Fransız. Yaşı da benden büyük tabii. Baba kanalı değiştiriyor filan. Bizde şimdi milli takımdan bizde de bir saygı, uslup, adet vardır abilere.
Bir şey diyemiyorsun.
Değiştirebilir miyim? Düşün, izin istiyorum hani kanalı. Ben de bir değiştirebilir miyim diye. Biz böyle saygılıydık. Onunla 3 sene aynı odada kaldık. Abi gerçekten çok büyük futbolcuydu. Hani benim buradan ricam, evet Real Sociedad döneminde inanılmazdı da burada da lig ikinciliği var. Bunu genelde unutulmuş gibime geliyor, üzülüyorum. Villarreal tarihinin en büyük başarısı.
Hiç ihbar edilecek evet, bir başarı hiç, değil bu Nihat.
Hiç. Bizde
senin de yani bence takımdaki o ikincilikte en büyük katkısı olan oyuncu da sendin.
Tabii abi 18 gol attım ya. En çok gol atan bendim. Hocamız da Pellegrini'ydi. He. City, Real Madrid gördü sonradan. Şimdi de Real Betis'in hocası. Çok iyiydi yani.
Büyük başarı.
Evet.
Ya aklıma geldi vallahi, bir kez daha kutlarız ya.
Teşekkür
o ederim. Zaman çok kutladık, doyamadık kutlamalar ama hala da kutlamak istiyorum seni.
Yani arada da bu anıları anlatmak iyi oluyor.
Çok yani. İyi oluyor. Futbolda mavi kart dönemi başlıyor diyor. Allah Allah, bu ne? İngiltere Futbol Federasyonu'nun mavi kart uygulamasını FA Cup'ta denemesi bekleniyor. Atak kesen faullerde ve itirazlarda kullanılacak olan mavi kartı gören oyuncular 10 dakika ceza alacak. Bir mavi kart gören veya iki tane mavi kart gören oyuncular kızmış. Ya oyuncular çok bu güzel, kuralları çok. Öğreneceğiz diye biz oyunu unutacaklar ya. Biraz karışmıyor mu işler ya?
Biz hiç hakem ya. Konuşmuyoruz ya abi. Biz VAR konuşmuyoruz. Yarı otomatik ofsayt sistemi konuşmuyoruz. Ya şimdi mavi eksik. Kart. Düşün. Galatasaray-Fenerbahçe maçı. Dakika 88. Maç 0-0. Icardi hakeme itiraz etti. Mavi kart. Artı 10 uzatma verildi ve mavi kart.
Mavi
abi,
maç
ortalık
mavi.
Yıkılır. Ya da Dzeko. İtiraz etti. Biz böyle yaparız. Ya bu itiraz mavi kartı hak ediyor mu, hak etmiyor mu? 10 dakika. 10 dakika 10 saniye oldu. Hayır, 9 dakika 45 saniye oldu. Ya abi bu kaosu da katmasınlar lütfen ya. İngiltere'de uygulansın da bizim ligde uygulanmasın. Yanarız abi.
Evet ya.
Çünkü itirazın şiddetini konuşuruz. Doğruluğunu konuşuruz. Hakem haklı mı değil mi? Zaten 1 milyon tane konu var.
Zaten derdimiz bu. Galatasaray sol bek takviyesinde mutlu sona ulaştı. Sarı kırmızılar Derrick Köhn için Bundesliga 2 kulübü Hannover ve oyuncu cephesiyle el sıkıştı. 20 maça çıkan Bundesliga 2'de 25 yaşındaki futbolcu 3 gol 6 asistlik skor katkısı verdi.
Abi bizi hafif yiyorlar. Ben bu adamı izledim abi. Bu adam sol bekti, bu adam golcü abi. Santrafor almış Galatasaray. Abi bak videolarını izledim.
Öyle mi diyorsun?
Bak çaprazdan bir şutları var uzak köşeye, golleri. Abi zaten 3 gol 6 asist ne demek? 20 küsur maçta 9 gole katkıda bulunmuşsun demek. 2 maçta 1 gol katkısı tabii. Ve bu sol bek. İşin defansını nasıl yapıyor ben de merak konusu. Çünkü sol bekten ilk beklenilen defansif görevidir. Ama hayırlı olsun, istatistikler ben golcüyüm diyor. Bakalım ne çıkacak. Enteresan. Galatasaray'da da inanılmaz bir sol bek sorunu vardı. Okan Hoca orayı biliyorsun Barış Alper'le çözdü. Kaan'ı oynattı. Berkan'ı oynattı. Şu an işler yolunda ama tabii ki kritik maçlar olduğunda ister istemez orijinal bir sol bek lazımdı. Böyle bir tercihte bulundular. Hayırlı olsun. İstatistikleri ofansif anlamda çok iyi abi. İnanılmaz yani.
Barcelona'ya gitmediğime pişman değilim. Beni hiç tanımıyorlar. Dünyanın en iyi kulübünde mutluyum. Yakında benim forma giyme zamanım da gelecek diyor Arda.
Ya şimdi oynamıyor, çok süre almıyor diye böyle bir polemikler çıkıyor herhalde. Sezon başı da Barcelona ya mı Real Madrid mi?
Çocuk bırakın bir rahat bırakın yahu.
Ya abi.
Real Madrid'e gitti işte çocuk oynar bırakın.
Bence de pişman tabii. Değildir. Doğru. Niye Real Madrid'e olsun? Gidip kim pişman olur ya?
Real Madrid'e geldiğime pişmanım diyormuş Arda.
Aynen. Real Madrid itmanına çıksan pişman olmazsın. Hani arada bir itmana katılayım desen herkes kabul eder. Öyle bir kulüpten bahsediyoruz yani.
Messi idmanda 40 bin kişi izledi. Amerika Birleşik Devletleri MLS ligi takımlarından Inter Miami turnuva için bulunduğu Hong Kong'da izdihama neden oldu. Messi'nin antrenmanını izlemek isteyen 40 bin futbol sever stada koştu.
Normal abi. Çok kardeşim. Büyük bir figür. Hani dünyanın gelmiş geçmiş kimine göre belki de bir numaralı futbolcusu. Bu sene Dünya Kupası'nı da kazandı. Yıllardır istikrarlı bir şekilde almadığı ödül yok. Çok popüler bir isim. Bu da normal. Zaten bütün takımlarda biliyorsun abi uzak doğuya hep giderler yani bu yüzden. Orada da hatta bazen derbileri saatini bile oraya göre ayarlarlar. Hani marketing işi, PR işi böyle bir şeydir.
Öyle Amerikalılar bunu öyle bir yapıyor ki ya. Müthiştir yani. O David Beckham zamanı görmen lazım. O sahadaki o şovları David Beckham böyle bir tur atıyor. Sahanın etrafı yıkılıyor tribünler. Sonra bir şey buluyor, bir bahane buluyor, formayı çıkarıyor.
Evet.
Böyle dövmeli vücudunu yok. Orada insanlar çıldırıyor kızlarımız. Yani... Büyük şovdu yani. O çok inanılmaz. İyi bir başarılar o işte.
Bu arada bazı kulüplerin başkanı tanımıyoruz ama Inter Miami'nin başkanını da tanıyoruz. Karizmatik abimiz David Beckham.
Liverpool teknik direktörü Klopp, eğer Premier Lig'de şampiyon olacak bir uzman arıyorsanız muhtemelen gitmeniz gereken doğru kişi ben değilim. Çünkü çoğu kez ikinci olduk.
Normal çünkü Guardiola'lı City şampiyon oldu genelde. Klopp'a abi talihsizlik diyelim. Klopp bu arada gerçekten iki kere iki dörtlü abi. Yani. Çok enteresan. Sen profesörsün. Bazen ikincilikler daha kıymetlidir. Çünkü rakibinden dolayıdır. Doğru. City öyle bir kadro, öyle bir ekonomi, çok iyi bir teknik direktör. Hani bize bu rekabeti izlettirdiği için bile muhteşem. Zaten şampiyon da oldu arada.
Şu sözleri söyleyecek şey de bence büyük oyun hoca yani.
İşte bak abi.
Çok güçlü bir karakter.
Bak bizdeki rekabet, şimdi biz başkanları konuştuk ya program başında. Bizdeki rekabet sadece Fenerbahçe Galatasaray, Galatasaray Fenerbahçe karşılıklı oynadığında olan bir rekabet değil. Hele bu sezon oynadıkları her maçta bir rekabet var. Hani Fener Samsun'la oynuyor. Fener İstanbulspor'la oynuyor ya. İşin içinde Galatasaray'da var. Galatasaray Beşiktaş'la oynuyor. Galatasaray Karagümrük'le oynuyor. İşin içinde Fenerliler var. Ama bunlar da öyle değil abi. Bunlar birbirleriyle oynadığında o rekabet var. Ama onun dışında İngiltere futbol marka değeri nasıl daha iyi olur diye istişare var abi sahanın dışında. Bu takımlar böyle. O yüzden bu lig böyle. Doğru mu abi?
O yüzden de satış rakamlarına bakınca onlar görülüyor zaten. Bu kadar basit. Ligin satış rakamına, yayın haklarının satış rakamına bakıyorsun.
Oturuyorlar.
O ligin nasıl yönetildiğini, daha o kulüplerin nasıl yönetildiğini daha iyi anlıyorsun. Çok basit. İyi yönetiliyor, bizde kötü yönetiliyor.
Kesinlikle. Orada başkanından yöneticisi, teknik direktörlerde bir istişare görebiliyorsun.
Aynen öyle.
Hem sahada rakipler ama saha dışında da kendi gelecekleri için doğru kararlarda buluşabiliyorlar.
Bandırma ile oynanan Türkiye Kupası maçında Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz, Tete ve Halil Dervişoğlu kazanılan ilk penaltıyı kullanacak kişiyi belirlemek için taş, kağıt, makas oynadı. Oyunu kazanan Dervişoğlu penaltıyı kullandı ve skoru 2-0 yaptı.
Tasvip etmediğim bir olay.
Niye?
Neden? Niye? Şimdi rakip bandırma...
Gayri ciddi mi
rakip, buluyorsun? Evet, gayri ciddi. Örnek vereyim katılıyor aynen. Musun? Hadi yine Galatasaray Fenerbahçe maçı derbi dakika 88 penaltı oldu. Hadi bana taş kağıt makas yapsın kazanan o penaltıyı atsın hadi. Bizde 2 kere 2 4 abi. Tabii, bana göre gayri ciddi biraz saygısızca bir olay. Tamam, güzel. Kimi mutlu olur. Futbolun içinde eğlence tarafı. Ama bunu bana derbide yapıp bu maçta da yapıyorsan ben böyle alkışlarım. Helal olsun. Yani, o maçta da yaptı, bunda da yaptı derim.
Şunun bir farkına varsak daha rahat edeceğiz hep beraber hani. Hakikaten bütün Türkiye'deki futbol severler olarak. Oyunun kendisi o kadar eğlenceli ki. Oraya yeni eğlencelikler sokmaya gerek yok ya. Bırakın ya. Bir oyunu oynayın, biz eğleniriz.
Aynen.
O gerçekten aynen. Çok eğlenceli.
Aynen. Güzel oynadılar mı keyif alırız.
Tabii bu kadar basit.
Bunu derbide de yaparlarsa ben bugünkü lafımı... Bak bunu derbide yaparsın. Taş kağıt makası. Ben bugünkü lafımı alırım böyle kahveyle beraber yutarım. Ama hadi, derbide yapmazsan ki, saygısızlık derim.
Diyorsun ki hadi göreyim derbide yap da göreyim.
Taş kağıt makas yap orada. Kazananda
gruplar B Ligi 4. gruptayız. Uluslar B Ligi. Galler, İzlanda ve Karadağ ile eşleştik.
Abi bana kiminle eşleştiğimizi söylememize gerek yok. Hep bunlarla eşleşiyoruz. Hep bunlar var. İzlanda hep var mı abi?
Doğru
söylüyorsun. Abi biz bir şey diyeceğim. Biz şimdi Avrupa Şampiyonası'na giderken grubumuzda Galler yok muydu?
Tabii.
Gittiğimiz Avrupa Şampiyonası'nda 0 puan çektiğimizde Galler yok muydu?
Tabii, farklı bir durum yok diyorsun yani.
Aynen. Araya bir Karadağ geldi ki arada Karadağ'a da oynadığımızı hatırlıyorum. Hı. Şimdi baktığımda kağıt üzerinde hemen konuşulacak. Türkiye favori. Evet, ben de bizdeki isimlere bakıyorum. Ferdimize, Barış'ımıza, Mert'imize, ön tarafta Kenan'ımıza, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu'lar, işte Semih'ler, say bitmiyor. Orta sahada İsmail'ler, hani Abdülkerim'ler, kaleciler, o bu şu say bitmeyen güzel bir kadro. Diyorum ki buradan birinci çıkmamız lazım. Form durumlarıma da bak, Arda Güler'ler. Hani bak abi isimler hepsi de formda. Ama yine de ayaklar yere basmalı. İki tane kuzey takımı. Artık biz bilmiyorum. Biz artık Kuzey Avrupalı mı olduk bilmiyorum. Hep Galler İzlanda'yla oynuyor.
Peki ya sana bir soru soracağım. Türkiye final oynarsa şaşırır mısın?
Avrupa Şampiyonası'nda mı? Final oynarsa o kadar favori değiliz. O kadar favori değiliz. Ben gruptan çıktığımızda ona göre yorum yapacağım. Çünkü biz gruptan çıktığımızda yürüdük abi. Biz Dünya Kupası'nda gruptan çıktık, dünya üçüncüsü olduk.
Peki.
2008'de gruptan çıktık, yarı final gördük.
Gruptan çıkamazsak şaşırır mısın?
İkisine de şaşırmam. Neden?
Ben de öyle.
Neden? O istikrarı oluşturamadı. Hı hı. Çünkü biz Hırvatistan'ı yeniyoruz, Almanya'yı yeniyoruz ama geri geliyor Letonya maçında zorlanabiliyoruz abi. Biz nasıl o UEFA Uluslar Ligi'nde Faroe Adaları'na da yenilebiliyoruz.
Aynen.
Şimdi biz hangi tarafımızı göreceğiz? Ben iyi tarafını görme umuduyla bu gruptan çıkmamız lazım diyorum. Ama sana da katılıyorum. Çıkmazsak da çıkamaya da biliriz. Ya öyle biliriz. Bir takımız.
Evet.
O istikrar daha çok oluşmadı. Oturmadı.
Peki. Anketimizin sonuçlarına bakıyoruz. Süper Lig'de hangi yabancı kaleci damgasını vurmuştur? Muslera %69, Tafarel %14, Schumacher %12, Simović %1, Cordoba %4 var arada. 79 bin de oy kullanılmış, çok ciddi bir rakam. Ne diyorsun? Tahmin ettiğin gibi oldu mu?
Cevap doğru. Muslera bak %70 doğru. Oy. Ya bunu sadece Galatasaray taraftarlarının da oy verdiği değil. Ha. Diğer takım taraftarlarının da kabul edeceği bir durum. Muslera bir gerçeği var
tabii,
ligimizde.
Tabii.
Son yıllarda, son 12-13 yılda inanılmaz yani istikrar.
Peki yeni anket sorumuza hemen gelelim. Sizce Süper Lig'de en iyi defans tandemi hangi ikiliydi? Fenerbahçe, Uche Hök. Galatasaray, Bülent Popescu. Beşiktaş, Marcelo Tosic. Fenerbahçe, Edu Lugano. Galatasaray, Stump Falco. Hadi bakalım. Güzel.
Biz yaş güzel olarak hepsini hatırlıyoruz.
Güzel
abi.
Anket.
Biz hepsini hatırlıyoruz yaş olarak. Hani Uche, Hök ikilisi filan inanılmazdı. Evet. Bülent abiyle Popescu düşün Barcelona görmüş.
Burada bir rekabet olacak.
Ben ama ben sana söyleyeceğim kim kazanabilir. Benim de var bir favorim.
Benim de var.
Enes Ünal. Karşılama. İlk idman böyle şeyler yapılıyor
ondan
abi. Evet.
Peki,
ondan.
Tamam. İlk idman görüntüleri
bir
olarak.
De, uzun sakatlık.
Hayır bir şey mi oldu diye ben şey...
Transfer oldu ya abi.
Biliyorum.
Evet. O ilk itmanda böyle şeyler oluyor. Sert vurmamışlar.
Bir hoş geldin şeyi yapmışlar.
Evet, hoş evet. geldin. Bu arada evet. Enes'i de böyle gülerken gülmek beni mutlu ediyor. Çünkü uzun bir sakatlık yaşadı.
Çok başarılı
yaşadı.
Ve çok disiplinli
Çapraz
bir oyuncu.
Evet. Bağları kopmuştu. Hemen tekrardan futbola döndü.
Dönecektir ve ondaki o disiplinle çok da başarılı olacağını da düşünüyorum ben.
Abi gencecik yaşından beri kaç evet. takıma gitti. Evet. Her yere adapte oldu. Evet. Tabii ki milli takımda istediğimiz performansı halen sunamadı ama bizi yurt dışında iyi temsil ediyor.
İşini
çok
yapıyor.
Da karakterli bir çocuk.
Öyle. Peki. Derbinin sunduğu Naspor Gazete bitti. Haftaya yeniden birlikte olacağız. Hoşçakalın efendim.